أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah'a hamd ve sena olsun, sonsuz şükürler olsun ki tevfik verdi inşallah ahlak dersi programımızı başlatmayı inşallah bize nasip eyledi. Arz edeyim ki bu tabii ahlak bahsimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu geçmiş bahslarımızda bir bağlantı kurmak namına ve bir hatırlamak namına bir kısa çok birkaç cümlede bir özet arz etmek zorundayım. Geçen bahslarımızda şöyle arz etmiştik ya, Allah Tebareke Teala insanda dört ana güç koymuştur. Akıl gücü, öfke gücü, şehvet gücü ve vahim gücü. Akıl gücü, aslında sıra böyle, akıl gücü, vehim gücü, öfke gücü ve arz edeyim ki şehvet gücü. Ve bu güçlerin ki insanın ruhunun ana kollarıdır. İnsanın arz edeyim ki ruhunun ana parçalarıdır. İnsanı kamil olabilmek ve sağlıklı bir insan olabilmesi için bu dört gücün dördünü de sıhhatli kılmak durumundadır. O insan insandır gerçek anlamda ve insanı kamildir ki bu dört gücün dördünü de sağlıklı tutabiliyor. Sağlıklı durumda, sağlıklı duruma getirebilmiştir. Ve bunların sağlıklı durumlarının itidal durumu olduğunu, yani akıl gücü, bu dört gücün dördünü de İtidal hali bunların sağlıklı halidir. Bu itidal halinden aşırıya gitmek veyahut da pasif duruma düşmek ise bunların hastalıklı halidir. Arz etmiştik ki insanın bedeni, ki insan iki boyuttan oluşuyor, bir beden boyutu bir de ruh boyutu. Beden boyutunun hastalığı olduğu gibi ve sağlık olduğu gibi ruh boyutunun da sağlık ve hastalığı var ve ruh boyutunun sağlık ve hastalığı bu dört güçle ilgilidir. Şimdiye kadarki bahsimizde aklı güce ait bazı o sağlık ve hastalıklarından bahsettik. Vehim gücünü gündeme getirmedik pek fazla. Öfke gücüne geçmiştik. Öfke gücünün sağlık ve hastalıklarından şimdiye kadar bahsediyorduk ve henüz bitirmiş değiliz. Ki arz edeyim ki öfke, Allah Teala'nın insanın hayatında koymuş olduğu Arapça tabiriyle kuvve-i gazabiyye tercümesi öfke gücü, ki bu insan için gereklidir. Yani insanın sorunun cevabını arz etmiştik ki niçin Allah Teala bu güçleri insana bırakmış? Çünkü insanın yaşantısında bunlar olmazsa olmaz. İnsan olarak yaşamak için insan ancak böyle olur. Yani bu güçlerden oluşur. Bu güçler olmalıdır. Dolayısıyla Allah Teala insanın hayatı için zorunludur diye bu güçleri insan için vermiştir. Ama bize tavsiye etmiş ki bu güçleri sağlıklı tutun, hasta etmeyin. Bunların sağlığına dikkat edin ki bunlardan yararlanabilirsiniz. Bunlar size fayda verir. Eğer hasta ederseniz ise bunlardan doğru bir verim alamazsınız. Bunlar size faydalı olmaz ve dolayısıyla hem dünyanızda ve hem ahiretinizde saadetli bir yaşam süremezsiniz. Dünya saadeti ve ahiret saadeti bu güçlerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Ki az edeyim ki tek cümleyle يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O kıyamet gününü Hazreti İbrahim Aleyhisselam dilinden Allah Teala bize buyuruyor. Kıyamet günü bir gündür ki orada evlat ve mal insan için bir yarar sağlamayacak. Sağlık illa bir kalbin selim, sağlıklı kalple. Kalp de burada insanın bütünüdür. Sağlıklı bir insaniyetle, insan sağlıklı bir insan olarak oraya gelirseniz, sıhhatli olan insan orada mesut olur. Ama hasta olursa tabii hastalığın bir çilesi var. Peki buradaki bizim fiziki hastalığımızın bize çilesi var. Ruh hastalığımızın da burada yine bize çile yaşatıyor bu. Burada da bu çileyi yaşıyoruz bilahare. Hastalıklı olduk mu, ister ruhen hasta olalım, ister bedenen zahmetini görüyoruz. Allah da diyor ki kıyamette buraya kıyas edin. Nasıl ki burada sağlıklı olmazsanız, mesut olamıyorsanız, kıyameti de budur. Kıyametteki peki, çünkü kıyamete gidecek de olan özellikle bizim ruh boyutumuz. Çünkü bizim insanın insanlığını, insanın hakikatini oluşturan insanın ruhudur. İnsanın bedeni, bu ruhun tebaidir. Fiziki bedeni biz kıyamete götürmüyoruz. Ruh kendi o insanın hakkı olarak kıyamete intikal eder ve oradaki bedeni de kendisine uygundur. Sağlıklı bedenin, sağlıklı ruhun sağlıklı bir beden olur orada. Hastalıklı ruhun da ona göre bir beden olacak. Oysa kıyametteki bedenler farklıdır. Ki sağlıklı ruhların bedeni, hasta ruhların hastalığına göre, ona göre bir bedene sahip olacak. Şimdi biz öfke gücünün hastalıklarından ve sıhhatinden bahsediyorduk ki şimdiye kadar birkaç derecesini belki bilmiyorum sayısızlığında değil. Şimdiki kadarki bahsimizde bunların bir haylisini beyan etmişiz. Bugün ise yine öfke gücüne direkt olarak bağlı olan bir hastalıktan, yani öfke gücüne ait bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. O da Arapça tabiriyle ucbudur. Biz buna eğer tercüme etsek Türkçe'ye kendini beğenmişlik. Yani ucb, Arapça tabiri ki kendisine mesela diyelim ki şey diyor, yani taaccüp ediyor kendisindeki o üstünlüklerde. Ve biz tam kendi dilimizde buna kendini beğenmişlik diye tercüme edebiliriz. Kendini beğenmişlik nedir? Şudur ki insan ister nefsani sıfatlar olsun, yani bir takım nefsani sıfatları açısından veyahut da ister davranış, eylem biçiminde olsun ve ister yani bilahare kendisine ait dünyalık boyutlarıyla olsun, manevi boyutla veyahut da maddi boyutuyla insan kendisinde bulmuş olduğu bir kemalı, bir üstünlüğü, onu bakarak ona bakması, onu az edeyim ki ona yani onu kendisinde bulduğundan dolayı onu büyük görmesi, o gördüğü üstünlüğü, vasfı, o nimeti ve onun ötesini, yani bu vasfın ardında, bu nimetin ardında Allah vardır. Eğer bir kemal var ise vasf olarak, eğer ben bir az edeyim ki güzel bir sıfat edinmiş isem, mesela ilim gibi bir, eğer bu bir güzellik vasıf olarak bende oluşmuş ise veyahut da bir güzel eylem davranışta bulunmuş isemse, ibadet etmişimse veyahut da birilerine iyilikte bulunmuş isemse, yani davranış açısından güzel hareketler benden eğer sudur etmişse, güzel işler yapmış isemse, bunu Allah'ın tevfikiyle, Allah'ın gücüyle, Allah'ın inayetiyle yapmışım. Buna bakmaksızın bu işin güzelliğine bakarak bir şekilde kendisini bununla mutlu hissetmesi ve o nimetin arkasındaki şeyi görmemesi. Keza dünya nimetleri mesela fiziksel güzelliğini, fiziksel gücünü, malını, evladını, akrabasını, çevresini, makamını, mevkiini, gücünü, bilahare mümkün de mesela bir insan bir yerlere gelmiş olan makam mevki olarak. Buralarda bu şeye meftun olup, bu nimete meftun olmuş ve bu nimetin arkasında Allah'ın olduğunu görmemek. İşte buna ucub denir. Bu vasıf ve eylemin doğru olması şart değil ki, gerçekten de güzel bir şey olması da şart değil. İnsan bazen yanılıp yanlışı da böyle görebilir. Yani yanlış davranış sergiliyor. İşi aslında doğru değil, yanlıştır ama bu onu yanılgıyla doğru gördüğünden dolayı onunla mesela bir şekilde ona meftun oluyor. İşte ben bu işin sahibiyim diye. Veyahut mesela aslında bu vasıf öyle güzel bir vasıf değil. Mesela diyelim ki örneğin tahavvur vasfı. Yani başkalarına saldırganlık huyu. Saldırganlığı bir güzellik olarak görür kendisi için. Ben işte böyle mert bir insanım, erkek bir insanım ki kimse bana yan bakamaz şeklindeki bir tavırla az edeyim ki bu aslında bu saldırgan insanın bir özellik değil, saldırganlık hayvanın bir özelliktir. Bu saldırganlığı güzellik olarak gördüğünden dolayı bunu mesela bununla taaccüb, buna ucbu var. Yani buna meftun oluyor. Bununla sanki bir övünme hali kendisinde oluşuyor. Dünyadayken yaptığı işlerde kusurlu olabileceğini, eksiği olabileceğini, ibadetinin mesela ibadetiyle övünür. Ben işte böyle namaz ehliyim, oruç ehliyim. Ya işte biz de cennetli olmayacağız, kim olacak mesela? Acaba bu namaz, oruç kabul mudur? Ötesini düşünmüyor. Yani bu doğru mu? Doğru olmuş mudur ki? Onunla bir şekilde kendisinde bir ona, o ameline meftunluk var. Ama hiçbir şekilde bir kusuru olabileceğini, bunların makbul olmayacağını, zayi olmuş olabileceğini de düşünmüyor. Gerçekten doğru olsa bile bunun arkasında, bu doğrunun arkasında Allah olduğunu görmüyor. O halde demek ki ucub, yani kendini beğenmişlik şudur ki, yani insan kendisinde olduğunu sandığı veyahut da gerçekten olan bir kemala veyahut da bir eyleme, harekete veyahut da maddi bir değere, varlığa, hani bu maddi varlık bedensel olur, kimsenin çehre güzelliği gibi, güç gibi mesela veya mal, mülk gibi, evlat gibi, bunlara meftun olması ve bunların Allah arkasında, yani bunlar bütün Allah'tan gelmedir, bunu görememesi. Ve kendini beğenmişlikte şart değil ki, kendisini başkalarından üstünde görmesi şart değil. Yani bu başkası, kendisini başkalarından üstün görmek, bu kibirdir. Tekebbürden farkı, kendini beğenmişliğin kibirden, tekebbürden farkı budur ki, tekebbürde mutlaka hem aynen bu ucubde olduğu gibi bir nimet lazım, bir kemal lazım. Ama ya nefsani olarak, ya maddi olarak, ya manevi olarak. Ve bir de karşı taraf olması lazım ki kendisini ondan üstün görsün. Yani ben işte şundan üstünüm diye bakması. Kibirde mutlaka böyle bir üstün, yani bir kendisini üstün gördüğü bir karşı taraf olması gerekir. Ama ucubda öyle bir şey yok. Ucub budur ki sadece kendisinde bu güzelliği olduğunu sanıyor ve o güzelliğe, o güzelliğin kendisine ait olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla ona meftun olup onunla hoşnut oluyor. İşte ben bu ilim sahibiyim, işte ben güç sahibiyim, işte ben makam sahibiyim, işte ben evlat sahibiyim, işte ben akraba sahibiyim, benim akrabalarım işte böyledir. Biz bu kabiledeniz mesela, bizim kabilemiz böyledir. Bir şekilde bunlara veyahut da ben bu kadar güzel eylem sahibiyim, ben ibadet ehliyim, oruç ehliyim, elim açık, mal ve mülk, zekat, humus, bunları veren bir kimseyim. Bunu gözünü dikiyor ve bunu az edeyim ki büyük görüyor, bu yaptığı işleri kusursuz buluyor ve diyor ki işte ben kusursuz bir özelliğe sahip. Kendisini kusursuz görüyor bu aslında. Ama kibirde fakat kendisini kusursuz görmek değil, bir de kendini diğerinden üstün görmesi. Karşı taraf olmalı ki ondan üstün görmesi lazım. Ucubun, kendini beğenmişliğin zirvesi ise şudur ki insan o kadar yani bu kendisindeki olan olduğunu düşündüğü hala bu kemal, vasıf, sıfat, eylem ve bu güzelliklerden dolayı bununla kendisini bir şekilde Allah'a karşı alacaklı bula. Yani işte ben yani beklemeye ki yani mesela diye ki işte ben artık tamam, benim için tamamdır yani. Bir şekilde bu insanın yarın mesela diyelim ki Allah karşısında bir kusurlu olabileceği veyahut da Allah'ın buna, Allah üzerinde bunun bir hakkı olmadığını düşünmüyor. Belki diyor ki, ben ki bu kadar mesela icabında ibadet ehliyim, peki cennette bize verilmeyecek kime verilecek gibi. Allah'ı kendisine karşı borçlu buluyor ki Allah gerek bana cenneti vermelidir. Böyle bir cennet illa benim olmalı gibisinden düşünüyor. Yani buna da şey denilir yani kendisini hak sahibi addediyor Allah karşısında. Kendisinde olan bir kemaldan dolayı ve eylemsel olarak kemalinden, vasıfsal olarak kemalinden dolayı amelinin asla kusurlu olacağını düşünmüyor. Belki diyor ki işte ben mutlaka işte tamamdır benimki, daha benim bir kusurum yok. Ve böylece kendisini beğeniyor, kendisini güzellik ehli olarak buluyor, doğruluk ehli olarak buluyor. Ve bu işte buna kendini beğenmişlik denir. Dünyada da insan bazen bu kendini beğenmişliği yüzünden başkasına yaptığı iyilikte kendisini alacaklı görebilir. Mesela birisine yardımda bulunmuş. O yardımın o kadar büyük görüyor ki diyor ki işte bu adama ben bu iyiliği yaptım, bir konudan karşılık bekliyor. Yani o adamı kendisine borçlu hissediyor. Bu hak sahibiyim. Artık o adam bana mutlaka boyun eğmeli, beni görürken bir daha fazla bir selam farklı olmalıdır. Bana gördüğüm, ben gittiğimde ayağa kalkmalıdır. Veyahut da o da bana karşılıklı bir iyilik bulunmalı. Yani bu şekilde dünyada da ucubun, yani kendini beğenmişliğin yaptığı işlerde bunu eğer başka bir insana karşı yapmışsa, burada eğer kendini beğenen bir insansa, o insandan bir hak sahibi olduğunu, onun kendisine borçlu olduğunu düşünecek bir duruma iter. Oysa ki düşünmez ki ya ben bu insana bir iyilikte bulundum, acaba bu doğrudan yerinde iyilik oldu mu? Düşünmesi gerekirken. Bu doğru mudur? Yani ben gerçekten buna bir iyilik yapmış olabildim mi? Ki bunun, bu yaptığım eylem %100 yerine oturdu mu? Kusuru yok mudur bir? Yanlış yok mudur? Örneğin farzen diyelim ki evet birisine bir yardımda bulundum ama bir onu da bir bekletmedim. Bekletilerek yapılan bir yardımın nedir? Aslında hiçbir değeri yoktu. O kadar adamı mesela ağız açtırdın mı? Bu yaptığının %100 güzel bir iş olduğundan nereden eminsin? İnsan kendini beğenen kusur bulmaz yaptığında, hareketinde, vasfında ve bulunduğu şeylerde. Bazen yanlışı da doğru görerek yani. Ama bencillikten uzak olan bir insan şöyledir yani, eğer kendisinde vasıf olarak, sıfat olarak bir güzellik bulur, davranış olarak bir güzel davranış sahibi olarak bulur, bir nimet kendisine ulaşırsa, onun mutlaka Allah'tan geldiğini bilir ve Allah'a şükür eder. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam Abdi Şekur olarak, şükreden bir kul olarak Allah Tebareke Teala tanıtıyor. İmam buyuruyor ki, niçin Nuh Abdi şükreden bir kul olarak tanıtılıyor? Çünkü o her zaman şöyle derdi. Allahümme inni uşhiduke ennehu ma asbaha bi min ni'metin ve afiyetin fi dinin ve dünyen fe inniha minki. Allah'ım ben tanıklık ediyorum ki bana hiçbir nimet veya afiyet, sağlıklık, afiyetlik din açısından ya dünya açısından ulaşmadı ki meğerin ki bunlar senden geldi. Bana ulaşan bütün nimetlerin menşei, bütün afiyetlerin menşei din olsun, dünya olsun. Sendendir bunlar. Bunların arkasında senin inayetin, rahmetin var. Lekel hamd, senin ortağın yok ve övgüye layıksın. Ve lekel şükür, sen teşekküre layıksın. Ki ben seni o kadar övüyorum ki, o kadar sana teşekkür ederim ki, hatta terza ki benden razı olasın. Bu yüzden mesela bakıyoruz ki, Ehl-i Beyt imamları, özellikle mesela bu özellik İmam Seccad Aleyhisselam'dan rivayet ediliyor, hepsi öyledirler. İmam Seccad Aleyhisselam'a, İmam Zeynep Aleyhisselam'a niçin Seccad söylenmiştir? Çünkü kendisine ulaşan her nimetten sonra mutlaka secde etmiştir. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyuruyor ki, babam bir şekildeydi ki ma zekere ni'metallahi aleyh illa secde. Allah'ın kendisine verdiği her nimeti hatırladığında mutlaka secde eder. Ve la defa'allahu teala anhu su'en yahşahu au kayde kaiden illa secde. Kendisinden def edilen her yani çekinilecek bir durum, bir sakınca, bir rahatsızlık, her olumsuz durum ki kendisinden def edilirdi, olunuyordu. Def olunan her olumsuzluktan dolayı da secde ederdi. Kıldığı her namazdan sonra. İki insan arasında, bir insana bir iyilikte bulunduğunda, iki insanın arasını buluşturduğunda. Yani her türlü nimet, maddi ve manevi nimetler secdeye kapılırdı. Derdi ki, ya Rabbi bu sendendir, benden değil. Yani ben işte böyle iyilik ehliyim işte. Bak ben bu kadar cömertim. Elim açık, herkes benim soframda yemek yiyor demiyordu. Ya Rabbi bu soframın açıklığı senden. Bu iyilik yaptım senden. Yani bu bencillik yoktur. Yani ben diye bir şey görmüyordu. Ya diyor ya Rabbi ben ve bana ait olan nesinde. Yani ben yokum. Mülküm senin mülkün. Bencillik yoktu onda. Bencilliğin en kötüsü de kötü işi, yani kötü olanı güzel görüp ona meftun olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ السُّوْ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا. O insanın durumunu ne kadar da acınacaktır ki yaptığı kötü iştir. Ya da sahip olduğu vasıf, demin arz ettiğim gibi örnek verdim ya sen diyelim ki o herkesin ondan çekinecek bir durumda olma vasfı. Aslında bu bir kadarlıktır bu. Bu arz edeyim ki yani insanı bir özellik değil, korku salan bir ruha sahip olması. Bu çirkinliği güzellik görür ve bununla buna vurulur, buna meftun olur. Ya hareketinde veya vasfında. Yaptığı iş kötüdür ama onu güzel görüyor ve ona meftun oluyor ve onun az edeyim ki onu büyük görmeye başlıyor. Bu daha kötü bir bencilliktir. Ve lize İmam Musa-i Kazım aleyhisselam'dan bir hadiste Rabi diyor ki sordum İmam Musa-i Kazım'a, hala Ebil Hasan İmam Rıza da olabilir. İmam Rıza bu mümkün değil, İmam Rıza olsun. Diyor ki, dedim ki, o cübi yani kendini beğenmişlik nedir? Buyurdu ki, bunun dereceleri var. Bunun bir derecesi, ki kötü olanlarındandı, yüzeyyenniler su ameli. İnsanın yaptığı yanlış değil, kötü bir iş. kötü güzellik olarak görülür kendisine. Ve onu güzel görür ve ona meftun oluyor. Ve yahseb ennehu yuhsinu sun'a. Sanıyor ki iyi iş yapmaktadır. Oysa ki yaptığı iş kötüdür. Bu perde kalkıp da hem yaptığının kötü olduğunu ve hem de kötüye vurulmuş olduğunu görünce daha büyük bir gaflet içerisinde, daha büyük yanılgı içerisinde olduğunu görecektir. Bir derecesi de demin arz ettim ki, diyor ki, yaptığından emin olur, Allah'a karşı kendisini minnet sahibi olur. Diyor, ya Rabbi, yani işte ben senin emrin doğrultusunda, dinin doğrultusunda işte bunları yapmışım. Allah'a minnet koyuyor. Halbuki Allah'a şükür ederken, ya Rabbi sen ne kadar inayet buyurdun, ne kadar lütufte buldun, ne kadar güzellikleri sen benim elimden, senin lütfündü benim elimde bunlara gel, benim aracılığımla bu işleri sen yaptırdın bana, bu senin bana iltifatındır, keremindir diye teşekkür etmesi gerekirken, kendisini yaptığı o güzel işlerinden diyor, veya güzel vasıflarından dolayı Allah'a karşı minnet sahibi olarak görüyor ve alacaklı buluyor. Diyor ki yani Allah işte cenneti bana vermeyecek, kime verecek? Velhasıl bu kendini beğenmişlik kulla Allah arasındaki en büyük hicaplardan birisidir. Kulun kendini beğenme hakkı yoktur. Kendini beğenmek sadece Hak Teala'ya mahsustur. Allah'tır ki elhamdülillah diyebilir. Demesi gerekir. Elhamdülillah yani övgü bana aittir. Allah'a aittir. Kul ben övülenim deme hakkına sahip değil. Kulun kendisine ait bir şey yok ki kendisine övsün. Övgü Allah'a aittir. Çünkü kulda olan güzellik de onundur. Dolayısıyla kendisini öven ve kendisindeki olan güzelliklere meftun olan bir kul gerçekten büyük bir hicab içerisindedir. Bu yüzden hem Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri çok uyarıyor, diyor ki bu hastalığa tutulmayın. Hem de hadislere bakıyoruz ki gerçekten vaveyladır. Allah-u Teala diyor ki فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ kendinizi tenzih etmeyin kötülüklerden, kendinizi beri bilmeyin yanlışlıklardan. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beri bilmem. Değil mi? Peygamberdir. Masumiyet makamındadır yine kendisini. Diyor ki ben kendimi tenzih etmiyorum. Allah da buyuruyor ki siz kendinizi tenzih etmeyiniz. Huve a'lemu bimen ittaka. O sizi daha iyi biliyor. Sizin ne mal olduğunuzu, ne konumda olduğunuzu, neysiniz, güzel misiniz, çirkin misiniz, kemal ehli misiniz, husran ehli misiniz, o biliyor sizi. O halde kendinizi tenzih etmeyin. Her zaman kendinizi kusurlu bulun. Eksik, eksikte, eksi halde bulun. Artı halde asla hesap etmeyin. Artınız olduğunuzu hesap etmeyin. Belki eksi halde olduğunuzu düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar, selasun munciyat ve selasun muhlikat. Üç şey var ki kurtarıcıdır, üç şey de var ki helak edicidir. Yani üç özellik var kurtarıcıdır, üç özellik de var helak edicidir. Kalu ya Resulallah, mel munciyat, o üç kurtarıcı özellikler neler dediler Resulullah'a. Buyurdu ki, kâle havfullah fissir kenneke terah. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا فَاِنَّهُ يَرَاكِ O kurtarıcı olan vasıflardan birisi gizlide, gizli hallerde Allah korkusuna sahip olmaktır. Ki Allah'ın huzurunda imiş gibi öyle bir korku, öyle bir çekinme Allah'tan taşımak. Bu kurtarıcıdır. Ki bilesin ki sen onu görmesen bile o seni görüyor. Farkındasın, onun huzurundasın. Dolayısıyla bu halkın önünde mesela mukaddes olmak normaldi. Halkın önünde insan bazen arkadaşların, dostların içerisinde genelde mukayyet olur. Böyle çok efendi bir hale geliyor mesela. Ne efendi insan. Ama o efendiliği gene gizli halde. Kimsenin olmadığı halde o keremliği o halde. Allah'tan çekinmeyi o halde korumak lazım. İkinci kurtarıcı şey vel kastu fil gina vel fakir. Zenginlik olsun, fakirlik olsun, ekonomik davranmaktan çıkmamak, iktisatlı olmak, ölçülü olmak, ölçüsüz olmamak. Zenginsin gene ölçülü, fakirsin gene ölçülü. Bu gene kurtarıcıdır. Vel adlu fil rıda vel gadab. Üçüncü kurtarıcı şey odur ki öfke halinde olasın ya hoşnut halde olasın adaleti bırakmamak. Birisine kızmışsın. Kızdığından dolayı artık adaletten çıkıp ona hak etmediği kelimeler kullanmak, hak etmediği davranışlar sergilemek bu değil. Ya birisini çok seviyorsun, sevdiğinden dolayı onun nedir sevginden dolayı adaletten çıkıp onun hakkı olmadığı şeyi onu savunmak haksız yere. Hayır. Rıza ve öfkede adaleti korumak kurtarıcıdır. Hazretle ya Resulullah peki o üç tane şey ki helak edici onlar nedir? Buyurdu ki gale hevel muttebeh peşine takılan heva heves. Bir. Şuhun mutah. Doyulmayan ihtiras. İhtiraslı olmak. Kanaat ehli değil. Yani hep gözü dünyada doymuyor. İhtiras. Çok ihtiraslı olmak. Bir de kişinin kendisini beğenmesi. Bu üç şey de helak edicidir. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdular ki kimin içerisinde kendini beğenmişlik duygusu yerleşirse helak olur. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir nasihati var havarilerine. Dedi ya maşerel havariyyin. Ey benim havarilerim etrafımda öğrenciler, özel öğrenciler. 12 tane öğrencisi var ya. Olmayan ki siz hala İsa ile berabersiniz diye işte biz bu beğenmişliği kendiniz işte kendinizde bir güzellik işte biz güzelliği ehliyiz gibi düşünersiniz. Hayır. Kem min seracin etfâhur rih ve kem min hamidin efsedehul ucub. Bir misal ver. Nice nice yanan lambalar var ki rüzgar onu söndürür. Eskiden şeyler oldu. Mesela çıraklar. Onları diyor ki rüzgar nur saçıyor ama bir estiğinde bakıyorsun dedi. Şimdi nur ehlisin ama bir sıkıntı gelir nur ne olar? Karanlığa döner. Nice abidler var ki o abidleri de kendini beğenmişlikleri onların ibadetini zayi edip gider. Ömür boyu ibadet. Bir hadis var burada bunu arz edeyim ki bu yeri geldi diye ona sırası gelmeden arz edeyim onu. Bir tanesi ete alimun ala abid. Bir tane alim, bilge insan, abid insanın yanına geldi. Gale keyfe selatuke. Namazın senin nasıldır? Nasıl ibadetlerin? Fekale misli yus'elen sana. Menden de namaz sorular. Mekki ibadeti gün, gece gündüz ibadet. Benim namazımı sorursan. Ve ene abudullah mün men ta kendimi bildiğimden beri namaz ehliyim. Sen benden namaz mı soruyorsun? Namazın nasıl diye sormanın ne anlamı var? Kale keyfe bukav nasıl? Ağlaman nasıldı? Nasıl ağlıyorsun? Ne kadar ağlıyorsun? Kale ebki hatta tecriyedum gözlerimden yaş geldikçe ağlıyorum. O alim döndü dedi ki fe inne zihkeke ve ente khaifun efzel min bukake ve ente mudill. Sen eğer ağlamıyorsan, güle neşeli olasan, bu Allah'tan da korku içerisinde olasan, bu abid olup da Allah'a karşı alacaklığı şimdi görürsen kendini ya, deyse ben namazım, benim ağlamam, de ben de ki mesela böyle, benden mi sorulur bu gibi şeyler. O Allah korkusu içerisinde olup böyle gülmen bu halinden daha iyiydi diye. Hazreti İsa Aleyhisselam da buyuruyor ki yani nice abidler var ki bu ucu bunları helak eder. Yine İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki her kim kendisini beğenirse helak olur. İsa Aleyhisselam da gene bir söz rivayet ediyor İmam. Diyor ki İsa Aleyhisselam buyurdu ki davetül merda ve şefeytum. biiznillah. Allah'ın izniyle ben her türlü hastalığa şifa veriyorum. Yani mesela anadan kör olanlara gözlerini açıyorum. Cüzamlı olanlara şifa veriyorum. Aleştül mevta fe ahyeytuhum biizni. Allah'ın izniyle ölüler bile diriltiyorum ama ve aleştül ahmege felem egdir ala islahi. Ama ahmak birisine ilaç ver, ahmaklıktan çıkarmak istedim onu. İlaç tedavi etmek istedim ahmakı ama ahmakı tedavi edemedim. Yani cüzamlıyı tedavi ettim ve körü şifa verdim ama ahmaka şifa veremedim. Fakile ya Resulallah, ya Ruhallah ve men ahmak. Dediler ki ya Ruhallah, bu ahmak diyse ahmaktan ben onu çıkaramadım, ona şifa veremedim. Kimdi? Kale el mu'cubu bi ra'yihi ve nefsi. Kendi görüşüne, kendi görüşünü beğenen, kendisini beğenen. Ellezî yerel fazle kullehu leh le'ale. Bütün faziletin, bütün erdemin ona ait olduğunu sanır. Sanır ki erdem ehlidir. Eğli gibi bir şey yani. Ve yücubel hakka kullehu li nefsi. Hakkın sırf kendisine ait olduğu. Hiç kendi aleyhine bir hakkı olacağını düşünmür. Hep alacaklı bulunur. Hiç boşluğu olacağını düşünmür. Fedalike rahm. İşte ahmak budur. Bu insanı ben ahmaklıktan çıkaramadım. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir hadisinde diyor ki İblis lanetullahi aleyh li cunudi. İblis ki şeytanların başıdır. Dedi ki askerlerine, diğer o Evan Ansarına, ben insana üç ida istemkentüm min adem fi selas. Eğer insanın üç açıdan yerleşirsem insanın varlığına, üç alanda ben eğer insanı fethedersem, artık o insanın hiçbir ameli beni korkutmaz. Bu üç boyutta onu eğer fethedersem, artık ondan korkum kalmaz. Ne yaparsa yapsın, hangi ibadet, hac, zekat, humus, artık cihat, ne olursa olsun, bu üç şeyini ben onun sulta bulursam, hiçbir ameli artık beni korkutmaz. فَاِنَّهُ غَيْرِ مَقْبُولُ مِنْ. Çünkü daha eğer bu üç boyutta ben ona şey olsam, artık yaptığı ameller kabul olmuş ki çünkü. Ne yapsa yapsın. Üç şeyi ben onu fethedersem hiç amelinden daha korkmuyorum. Tamam, bitti diyorum. Birisi budur ki اِذَا اِسْتَكْسَرَ عَمَلَهُ وَنَسِيَ ذَنْبَهُ. Birincisi budur ki yaptığı hayırları çok göre. Hayır iş görüyor ya, diye ki biz maşallah maşallah bu kadar da hayır hayret sahibiyiz. Ben bu kadar ibadet eyleyeyim. Yaptığı hayrı çok görmeye başlayın. İkincisi o günahını da unuta. Günahını unuta, hayrı çok göre. Üçüncüsü kendini beğenmeye başlıyor. Bu vasıflar bunda oluştuktan sonra hiçbir ameli artık beni korkutmur. Niye? Çünkü daha kabul olan ameli yok ki. Ne namazı kabul olur, ne orucu kabul olur. Hepsi boş. Namaz kıldın, eğer o namazı çok bir şey gördün, ben namaz kılmam büyük bir şeydir diye gördünse o namaz hiçbir şey. Bir hayır iş yaptın, bu iş böyle çok gördünse hiçbir şey yoktur. O işin hiç değeri yok. Musa Aleyhisselam bir yerdeydi, diyor ki oturmuştu bir yerde. İz akbele iblisu aleyhi bi burnusun du'alvan. Resulullah'tan da bu rivayet. Musa Aleyhisselam bir yerde oturmuş. Bakıyor ki bir cübbe, kapşonlu cübbeler. Burnus, kapşonlu cübbeler dediğinde kafayla örten bir şey. Renk renk bir kapşon giymiş halde şeytan Musa Aleyhisselam yanına geldi. Gel bir insan şeklinde kılığında geldi. Musa Aleyhisselam'a selam verdi. Musa Aleyhisselam dedi, sen kimsin? Yani önce tanımıyor. Fekale ene iblis. Dedi ki ben şeytanım. Ben hemen kendisini tanıttım. Musa Aleyhisselam dedi ki Allah seni kimseye yakın etmesin. Senin uzak olasın. Senin ne işin burada? Diyor ki, dedi ki ya Musa, çünkü sen Bilahare o Hak Teala katında bir makam sahibisin. Geldim sana işte. Yani belki de Musa Aleyhisselam'a da bir şeyden düşünüyor, bir pay almak için. Geldim sana selam vereyim. Sonra Musa Aleyhisselam şeytana soruyor, diyor ki peki bu giydiğin bu cübbe renk renk nedir bunlar? Bu cübbe böyle renk renk. Dedi ki işte bu da ben bunlarla insanları avlıyorum bu cübbeyle. Bu benim turumdur. İnsanları bu turla avlıyorum. Bununla insanların kalbini avlıyorum ben bunları. Dedi ki peki nedir o, nasıl? فَقَالَ مُوسَى فَاَخْبِرْنِ بِذَّنْبِ الَّذ۪ي اِذَا اَذْنَبَهُ بِنْ اَدَمْ O bana söyle, o günah ki insan o günaha düştüğünde sen artık o insana egemenlik korursun. O günah hangisidir? قَالَ اِذَا اَعْجَبَتُ نَفْسُهُ وَاِسْتَكْسَرَ عَمَلُهُ وَسَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ O günah ki o insan ona düştüğünde artık ben onun sultası ne sahip olmuşum. O benim egemenliğime girmiş. Odur ki kendisini beğenen, yaptığı hayrı çok gören ve günahı gözünde küçük gelmeye başlıyor. O zaman eğer bir insan böyle ise, böyle bir duygular besliyorsa, günahını pek önemsemiyor işte. Olur, hatadır falan gibi görüyor. Yaptığı hayrı ise çok görüyor. Ve kendisinde de bir kusur bulmuyor, kendisinde beğeniyor. Bu halde ben onu artık demek ki artık o benim egemenliğime girmiş demektir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde var ki, Resulullah buyurdular ki, Allah tebareke teala Davud'a şöyle vahyetti. Beşşiril muznibin ve enziris siddiqin. Ey Davud! Günah ehline müjde ver. Ve doğruluk ehlinde uyar. Günah ehlini müjdele, sıddıkları da uyar. Kale ya Davud. Niçin dedi ki? Yani Davud Aleyhisselam teaccüb eyledi. Yani müjde kime verilmeli? Sıddıka verilmeli. Elhamdülillah sen cennet ehlisin. Uyarılan kim olmalı? Günahkar olmalı. Ama Hak Teala tersini buyurdu ona. Kale ya Davud, beşşiril muzmin. Günah ehline müjde ver ki enni ekbelu tevbe. Ümit kesmesinler, ben tevbeyi kabul ederim. Müjdeleyin. Git, günah ehline müjde ver. Ey deyin, ey ya eyyühellezine asrafu ala enfusihim. Ey insanlar ki canlarına zulmetmişler. İsraf etmişler, kendilerine zulmetmişler. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Fe innallaha yaghfiru dhunuba kullaha. Allah bütün günahları, tövbeleri kabul eder. Müjdeler olsun ey günah ehli, tövbeniz kabul. Ve afu anidden, günahlar bağışlanır. Ama sıddıklara da uyar ki ella yucibu bi amalihim. O yaptıkları doğruluklar, o ibadetleri, o sıddık oluşları onları kendilerini beğendirmesin onlara. Fe innehu bilsinler ki yani çok ben işte doğruluk ehliyim. Bu ben hayatım ibadetle geçti. Ben hayatım güzellik, güzel amellerde geçti. Benim vasıflarım hep güzel vasıftır. İlim ehliyim, bilmem ne ehliyim gibisinden. Çünkü bilsinler ki eğer onlar ibadetlerine güvenseler, ona göz dikseler, bilsinler ki فَاِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ اَنْسِبُهُ لِلْحِسَابِ اِلَّهَ لَكِ Kıyamet gününde ben hangi kulu hesap teraziye, adaletle hesaba koyar isemse helak olur. Sıddıkları da. Allah tabi sıddıkları gelir diye gel bakalım. Hayır, tamam, sizin yaptığınız güzellikler bu taraf. Kötülüklerimizde size çok azdı, bu tarafı koyalım mesela. Eğer hesaba çeker isem ise helak olur, sıddık olsa bile. Velizat amilna bifadlike ya rahim. Duada okuruz ya Kur'an'da. Fazlinle bizimle muamele et. Ve la tuamilna biadilike ya rahim, ya kerim. Bizi adaletinle bizimle muamele et. Çünkü adaletle hesaba koysa hayır. Çünkü Allah Teala hesaplarsa verdiği nimetlerini hesap edecek. Diyecek ki Allah bakalım benim nimetlerimi gel bakalım bunların karşılığını sen ne yaptın? Sıddık ne kadar? Hepsi çıkacak. Ne kadar Allah Teala alacak mıdır? Allah Teala mutlaka alacak mıdır? O da hayır gitti oraya. O da taraftan ya, her konu mutlaka yanlışı var. Kusur. Evet bakalım. Hadi adalet senin hüküm ediyor ki gidersin. Vadiza buyuruyor ki sıddıkları uyar ki amellerine güvenmesinler. Bu açıdan Ehl-i Beyt imamlarından İmam Sadık Aleyhisselam'dandır. Diyor ki iki insan mescide girdi. Birisi fasılıydı, biri de abidi. Ama çıkarken mescitten çıkarken fasık cennetlik oldu. Abid cehennemlik. Niye? Çünkü o abid mescide girdiğinden işte ben işte bak, ibadet ehliyim. Gitti orada o ibadetini bir gördü. Onu fazla görmeye başladı. Bu fasık burada ne arıyor? İşte bu da şimdiye kadar nereye şimdi buna? O fasık da girdi diyor ki oraya dedi ya Rabbi şimdiye kadar ben cahiliydim. Ne kadar cehaletim var ama sen kerem kapısın. Geldim kapına da. Böyle gitti oraya. O duygularla girdi. Oradan kendisini hak karşısında sonsuz derece mahcubiyette gördü. Dolayısıyla kapıdan çıkarken abid ki ibadetinde mağrur olmuştu. Kaybetti, ibadetler silindi, düştü. Cehenneme ehli olarak çıktı oradan. O da eksiyse Allah'ın mağfiretiyle cennet ehli. Birisi soruyor imama diyor ki bir insan var ki günaha düşüyor ama hem de çok pişmanlık duyuyor ve kendi çok mahcubiyet duyuyor, eziliyor ve yani artık bu günahından dolayı haya basıyor onu. Birisi de var ki hayır iş yapıyor ama o hayırı biraz bunu rahatlatıyor. İşte ben böyle hayır ehliyim gibisinden. Bunların hangisi iyidir? İmam buyurdu ki o günah ehli ki günahından dolayı haya duyuyor, mahcubiyet duyuyor, zillet duyuyor, eziliyor. Kendisinin yani zillet ehli olarak görüyor. O insanın ki hayrından dolayı kendisini rahatlatıyor ve artık ben yani kendisinin kurtulmuş sayıyor, o insandan daha iyidir. İmam Sadık Aleyhisselam bir hadisinden devam ediyorum. Diyor ki, el-ucub, el-acab, kullu'l-acab mimmen yu'cubu bi'ameli. Çok aslında tacip edilecek olan şey o kendi ameline karşı kendi amelini beğenendir. Kendisini beğenen insanla tacip edilmelidir. Amelini beğeniyor ama la yedri bima yuhtem lehu. Bilmiyor ki bu amel kabul oldu mu sonu ne olacak? Bunu bilmediği halde nasıl buna güvenebiliyor? Dolayısıyla diyor ki her kim kendi ameline yaptığı hayra onu beğener ve ona güvenir ise bu adam yalancıdır. Yani kendisini görür işte ben cennet ehliyim gibi duygulara kapılıyorsa bu mudde-i min gayri hakkın hak olmadan iddia ehlidir ve hakkı olmadan iddia eden ise yalancıdır. Dolayısıyla diyor ki bu insan için karşılaşacağı en ilk şey budur ki Allah Teala bunun bu beğendiği amelin iç yüzünü ortaya çıkaracak, buna görecek ki hiçbir değeri yokmuş. Hiç itina edilen bir amel değilmiş. Ve dolayısıyla nitekim diyor ki şeytanın o çirkinliğini ortaya çıkardı ve şeytan rezil oldu. Bunun da çirkinliğini ortaya çıkaracak, bunu rezil edecek. Diyor ki kendini beğenmek küfürdür. Küfür tanesidir. Ekildiği yer nifaktır. Suyu haktan çıkmaktır. Onun budakları cehalettir. Yaprakları sapkınlıktır. Semeresi ise, ürünü ise Allah'ın lanetidir. Ve Allah'ın cehennemine girip orada kalmaktır. Öyleyse kim kendini beğenmişliği seçer ise küfür etmiştir. Nifak tarlasına ve mutlaka bu nifak tarlasındaki ekilen küfür bir sonuç, bir ürün verecektir. O da bunun cehenneme gitmesini sağlamaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'da bir havarisi veya da bir kısa boylu bir havarisinin hikayesini imam burada buyuruyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam'la beraber yolculuktaydılar. Geldiler bir deniz üzere. Denize gelince İsa Aleyhisselam Bismillah deyip denizde yürümeye başladı. Bu da Bismillah deyip arkasından gidince birden denizin ortasında bu da yürüyordu suyun üstünde. Bakmıyorum. O da birden zihnine şöyle geçti ya. Benimden ne fark oldu İsa'nın? Ki o da Bismillah dedi, batmadı, ben de batmadım. Yani kendisini İsa Aleyhisselam'ın denginde görmeye başlayınca, suya batmaya başladığında ya İsa boğuluyorum gibi bağırmaya başladı. Suya batınca bağırmaya başladı. İsa Aleyhisselam elinden tuttu, çıkardı. Ne oldu senden? Niçin? Dedi ya benim kalbimden böyle bir şey geçti yani. Ben de Bismillah diyorum, batmıyorum. İsa da Aleyhisselam da Bismillah diyor, batmıyor. Ne farkımız var? Yani kendimde gördüm bu fazileti. Dedi ki tevbe et. Bu Bismillah'dan batmamak bu Allah'ın nimetidir. Bunu sen kendin için bir değer şey değil ki. Bundan Allah'a şükretmen lazımydı burada. Ya elhamdülillah ya Rabbel alemin. Neyin ki benimle İsa'nın ne farkı kaldı? Böyle demeyeceğini. Ya Rabbi ne, sen ne kadar lütuf sahibisin. Bana bu kadar bir inayette bulundun ki peygamberine vermiştin. O nimetten bana da verdin. O Bismillah diyor, ben de Bismillah diyorum. Demeli Allah'a övmen lazımydı. Neyin ki benimle İsa arasında ne fark kaldı gibi düşündü. Arz edeyim ki bir hadiste şöyle geçiyor. Diyor ki melekler insanın amelini arıyor, güzel amelini. Parlayan şekilde gidiyor. O amel, insan ibadetini, o hayır ameli götürüyor göklere doğru. Ta dördüncü göğe kadar çıkıyor. Ama dördüncü gökteki melek önünü kesiyor. Nereye? Bunu yukarı götürüyor, arşa götürecek yani kıyamette insanın hayır. Hayır bu amel götür, o amel sahibinin yüzüne çal. Niçin? Çünkü bu adam evet bir hayır yaptı ama bu hayra güvenir. Diyor ki ben güzel iş yapmış. Bu onun kendisine ait bir güzelliği olduğunu düşündüğünden dolayı Rabbim bana emretmiş ki bencillik içeren hiçbir ameli buradan yukarıya çıkmasına izin vermeyeyim. Buraya kadar geldi, bundan sonra geri çevirdi bunu. Bu yüzden buyuruyor ki la tuhakkiru şeyye mineşşer. Kötülükten hiçbir şey küçük görmeyin. فَاِنْ سَغُرَ Her ne kadar gerçekte küçük olsa bile. Çünkü o kötülük yapılana karşı bakıldığında nedir? Büyüktür. وَلَا تَسْتَكْسِرُ الْخَيْرِ وَاِنْ كَثُرَ فِي عَيُونِكُمْ Yaptığınız hayırları asla çok görmeyin. Her ne kadar gerçekten sizin gözünüze çok gelse bile. Çünkü bu gözde insanın büyük gördüğü her şey az edeyim ki insanın kendisini büyük gördüğü her şey küçüktür. Bilesiniz ki istiğfar edildiğinde hiçbir amel büyük günah kalmaz, istiğfarla bağışlanır. Ve küçük görülen bütün günahlar da mutlaka bu büyük günah konumuna gelir ve bu küçük olarak Allah katında değerlendirilmez. Dolayısıyla insana şu lazım ki her zaman kendisini yani Allah'ın ona olan yani kendisinde bir güzellik bulursa gerçekten güzellik yani güzel olup geçen güzel değil mi o ayrı değerlendirmesi lazım. Kendisinde bulduğu bütün güzellikleri de ne yapmalıdır? Bunu Allah'tan görmelidir. Ve her zaman kendisini Allah karşısında mukassir yani gerçekten hakkını eda etmeyen bir insan, bir kul olarak görmelidir. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, Beni İsrail'de bir abid vardı. 40 sene ibadet etti. Sonra bir Allah'a bir adakta bulundu, bir kurban adak etti. Ve bana farkına vardı ki bu kurban kabul olmamış. Bu abid döndü ki, dedi ki, hatmen bu kurban niye kabul olmadı? Demek ki sen, kusur sendedir. Neyin ki sen bir iyi iş yaptın, Allah o iyi işin karşılığını vermedi. Ben düşünmedi. Dedi ki, kusur sendedir ki, bak gör ne yapmışsın, ne hatan var ki Allah senin kurbanını geri çevirdi. O zaman Allah Teala vahyetti. Bu abide bildirildi ki, şimdiye kadar 40 seneki ibadetinin karşısında bu şimdi kendine böyle suçlu hissediyorsun ya, bu ona da daha değerlidir. Bu halin 40 sene ibadetinden daha üstündür. Bu yüzden İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam çocuklarına vasiyetinde buyuruyor ki, ya buney, ey evlatlarım diyor, mutlaka hayatı ciddiye alın. Asla, yani bu yaşam ciddidir. İşlerimize düzen, cidden bir düzen verin. Ve asla kendinizi kusurlu durumdan çıkarıp da işte biz artık kusurdan arıyız, mükemmel olduk gibi bir bakıştan bakmayın. İbadetlerinize, durumlarınıza. Kendinizi hiçbir zaman mükemmel görmeyin. Çünkü hiçbir kul Allah'a mükemmel bir kulluk ortaya koyamaz. Mükemmel bir ibadet Allah'ın karşısına sunamaz. Dolayısıyla her zaman ne yaparsan yap, ya Rabbi kusurludur ama sen kerem ehlisin, sen kusurlu şeyi keremliğinden dolayı kabul edensin diye denilmelidir. Yine İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam buyurmuş ki, duasında bir duadır. Diyor ki evlatlarına duasında, diyor ki, deyin ki, Allahümme la tec'alli minel mu'arin. Allah'ım bizi o ariyet, emanet iman sahiplerinden kılma. Yani imanın bir sabit olanı var, bir de emanet iman sahibi. Bir süre mesela zahirde iman sahibi görünür ama öldüğünde iman elinden alınır. Ya Rabbi bizi onlardan kılma. Fekad araftu enne recul yu'arid din sümme yukrec min fema ma'na. Diyor ki, arz ettim ki imama, evet muarı biz duamızda diyelim ki, duanın bir bölümü budur ki, yani bana muarı, emanet, iman sahibi eyleme. Bir de diyor ki, وَلَا تُخْرِجْنِ مِنْ حَدِّ تَقْصِيرِ. Ya Rabbi beni kusurlu durumdan çıkarma, duanın bir diğer parçasında. Yani dua böyledir. Ya Rabbi beni, imanımı, emanet imanı kılma, beni kusurlu durumdan çıkarma. Diyor, arz ettim ki, tam ya imam, doğru biz anladık yani, mesela emanet imanının sahibi olmamak tamam, bunu dua edelim ama kusurlu durumdan çıkarma ne demektir? Buyurdu ki, فَقَالَ عَمَلٌ تُرِيدُ بِهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِّ فَكُنْ فِيهِ مُقَسِّرًا. Allah için yaptığın her amelde kendini kusurlu bul. فَاِنَّ النَّاسِ كُلُّهُمْ فِي عَمَالِهِمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ مُقَسِّرُونَ اِلَّا مَنْ عَسَمَ اللّٰهِ. Çünkü insanlar Allah'a karşı yaptıkları hayırlarda bile kusurludurlar. Hala günahlar kendi yerinde. Hayırda bile hakkını eda etmiş değiller Allah'ın verdiği nimetler karşısında. Dolayısıyla her zaman kendinizi kusurlu görün Allah'a karşı. Bu yüzden Ehl-i Beyt imamlarının, yani özellikle İmam Hazreti'yim ki Zeynep bin Aleyhisselam'ın dualarında var mı sen Seyri-i Seccadiye'de? Ki orada kusurlu olmayı itiraf ediyor. Allahümme inne ahaden la yebluğu min şükürke ayeten illa hasede aleyhi min ehsan. Duanın böyle başlıyor. Allah'ım diyor ki, her kul sana şükür etmekte, kullukta ne kadar yüce mertebeye gelirse gelsin, mutlaka her iyiliğin karşısında bir teşekkürü sen hak ediyorsun. Yaptığı şüküründen dolayı şükür etmesi gerekiyor. وَلَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا مِنْ تَعَدِكَ وَاِنْ اِشْتَهَدَ اِلَّا قَانَ مُقَسِّرًا دُونَ اِسْتِحْقَابِكَ بِفَضْلِكَ. sana itaatte ne kadar çaba harcayırsa harcasın mutlaka mukassirdir, mutlaka kusurludur. Senin ona olan o fazlından ihsanın karşısında. فَاَشْكَرُ عِبَادَكَ عَاجِزٌ اَنْ شُكُرِكَ. Öyleyse en şükür eden kulun senin şükründen acizdir. Sana en çok ibadet eden kulun bile sana itaatinde mukassirdir, kusurludur. Hiçbir kimse yaptığı amelden dolayı bir hak sahibi olmur. Ve hiçbir kimse senin rızanı kendi iyi amelinden dolayı kazanmış olmuyor. Öyleyse ya Rabbim diyor, sen eğer bağışlasan kendi ihsanından bağışlıyorsun. Eğer sen bir kuluna razı olsa neyin ki o rızayı hak etmiştir? Kendi fazlından dolayı ondan razı oluyorsun. Hiçbir kul Allah'a karşı hak sahibi olamaz. فَسُبْحَانَكَ مَا بِأَبْيَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامِلَةِ مَنْ اَتَاكَ وَاَسَاكَ. Sen ne de yücesin ey Rabbim. O sana itaat eden kullarda ve sana isyan eden kullarda muamelende. O kul ki sana itaat ediyor, sen onun karşılığını çok fazlasıyla veriyorsun. Oysa ki o itaatine güç, onu senin kendi gücünle yapmaktadır. Sana isyan edene de mühlet veriyorsun. Oysa ki sen ona güç getirensin. Öyleyse her birisine hak etmediği nimeti karşılığı sen vermektesin. Kendi fazlında diyor. Bu demek ki bize, yani bu kendini beğenmişlik gerçekten büyük bir hastalıktır. Ve insanın helak olmasına yol açır. Bunun mesela helak olmasının yani kötülüklerinin birkaç tanesini, sonuçlarının birkaç tanesini burada işaret edeyim. Örneğin kendini beğenmiş insan nihayetinde kibirde yakalanabilir. Yani kibir hastalığı kendini beğenmişlikten ortaya çıkıyor. Kendini beğenen insan artık körleşiyor. Kendi yanlışlarını, kusurlarını görmez. Dolayısıyla kendi eksiklerini telafi etmeye, yanlışlarını düzeltmeye gitmez. Böylece hastalıklı kalır. Eksik, kusurlu kalır. Kendini beğenen insan günahlarını unutur, küçük görmeye başlar. Bu da onu helak eder. Kendini beğenen insan yaptığı iyilikleri çok görmeye başlar. Yaptığı iyilikleri çok gördüğünde ise onların hiçbir değeri kalmaz. Kendini beğenen bir insan artık kendisinde bir kusur, eksiklik bulmadığından dolayı kendisinden yüce, erdemli insanların huzuruna gidip onlardan bir ders almak, eğitim almak, hisse almak, marifet al kesbetmek gibi bir şey kendisinde görmez. İhtiyaç görmez. Dolayısıyla öyle ömrünün sonuna kadar cehalet içerisinde kalır. Kendini beğenen insanın bir sonucu da insanlar onu artık insanların nefretini kazanır. Kendini beğenen insanlar insanın sevgisinden mahrum kalır. O halde demek ki biz bu hastalığı mutlaka tedavi etmeliyiz. Nasıl tedavi edeceğiz? Tedavi bunu göreceğiz ki birinci yöntem. Bizde eğer bir güzellik de var ise gerçek. Evvelen güzel değil bu, onu tartışılacak. Saniyen gerçekten bir güzellik var. Din açısından, dünyalık açısından, vasıflar açısından bilmeliyiz ki bunun menşei Allah'tır. Dolayısıyla o nimeti kendimize mal edip kendimizi beğenmemeliyiz. Belki o nimetten dolayı Allah'a ne etmeliyiz? Hamdü sena etmeliyiz. Bu yüzden ki bize özellikle şu duayı okumamızı tavsiye ediyorlar. Allahümme ma esbeha bi min ni'metin ev hayrin ev afiyetin fe minke ba'deke la şerike lek. Özellikle sabah namazından sonra okunan duadır. Allah'ım bana her bir nimet geldiyse, her bir hayır ulaştıysa, her bir afiyet geldiyse, din açısından olsun, dünya açısından. Bu nimetlerin menşei sensin. Sensin övgüye layık. La emliku ma ercu ve la estetiu defu ma ahdar. Benim kendim ne hoşuma giden bir şeyin gücüm yeter onu mutlak benimdi diyebileyim. Ne de ki hoşuma gitmeyen bir şeyi def etmek benim imkanım dahilinde değildir. Ya del celal vel kiram vel minel vel itam vel iyadül cisam. Ey kerem yücelik sahibi olan duanın devamında bu cümle sazı deyim ki ec'elni ve ehli ve vuldi ve mali fi fenai kellezi la yudam. Kendisine Allah, ya Rabbi bu nimetler senden de istiyorum ki bunları devam et. Beni kendi himayen altına alasın diye ve bu duayı vardır yani. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o duanı nakletmişti ki Nuh Aleyhisselam her zaman o duayı okuyordu. Bu birinci olarak yani eğer bir güzellik bulduksa bilelim bu güzelliği Allah'a aittir. Kendimizi beğenmeyelim, Allah'a beğenelim, Allah'a övelim. Allah'a şükredelim. İkinci olarak kendimizin bunun farkına varalım ki. Gerçekten bizim hiçbir şey bize ait değil. Biz sırf neyiz? Yani eğer Allah bize vermeseydi, eğer bizden sağlığı keserse, eğer bizden ilmi keserse, eğer bizden malı keserse, eğer bizden evladı keserse, eğer bizden yani bir güzelliği, ne güzellik varsa, bunları keserse bunların hangisi bize aittir? Hiçbirisi bizim kendimiz, biz mümkünür vücudumuz. Varlığımız kendimize ait değil ki. Hiçbir kemalimiz bize ait değil. O zaman biz sıfırız. Kendimizi sıfır olarak, sıfır kemal olarak görmeliyiz. Hatta yaratılış sürecimize bakarsak kendimizi biraz aşağı görmeliyiz. İnsan bakmalıdır diyor ki imam. Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret ediyor ki bu insanı kafir kılan nedir? Bakmıyor mu ki neden yarattı? Kutiler insan ma ekfere min eyyi şeyin halege. Bizim neden yaratıldığına bakmıyor. Biz bakmalıyız ki biz niye, neyimizi beğenerek kendimizi öveceğiz ve beğeneceğiz. Geçmişimiz bir pis su. Sonumuz gene pis, herkesin nefret edeceği kokuşmuş bir ceset değil mi? Öldükten sonra leş. Bunun ortasında nedir? Hiçbir şey kendimize ait değil. Bunun öte yandan içerimizde de birçok yani pislikler var, ahlak pislikleri var, maddi pislikler var, pislik taşıyan bir varlık. Neyimizden beğenmeliyiz yani biz? Kendimiz ne bize aittir ki? Ne güzellik var ki kendimize görelim ki bu güzellik bizim diyelim. O halde belki kendimize baktığımızda diyeceğiz ki la emliku li nefsi nef'en ve la darren. Hiçbir şeye malik değil. Belki az edeyim ki Allah Teala ve hatta kendimiz cehaletimiz o kadar ki zararlı olan şeyler istiyoruz bize. Bizi helak eden şeylerin peşine takılıyoruz. O zaman neyimizle övünüp neyimizi beğeneceğiz? Hiçbir şeye malik değiliz. Böylece bu dünya halimiz bu. Öldükten sonraki ceset halavuki leş oluyor. Ahiret halimiz nasıl? Ahirette de biliyoruz ki yarın bizi bütün boyutuyla Allah hesaba çekecek. Eğer orada kaybedenlerden olsak gerçekten arzu edeceğiz ki keşke ya leyteli kuntu turaben var ya keşke toprak olayım, olsaydım. Kıyamet günü hadislerde var ki hayvanlar Allah'tan mahşere getirdikten sonra onların bir aralarda bir hesap, onlara ait hesaplar var. Sonra onlar toprak olacaklar. Toprağa dönüşecekler. Oradaki o cehennem ehli de diyecek keşke ben de dünyadayken yani insan olmasaydım mesela. Affedersiniz dünyadaki en kötü varlık olsaydım. Bağışlayın mesela diyelim ki vahş, çok çirkin varlıklardan birisi olsaydım mesela. Ben Allah'a isim vermiyorum. Olmayı arzu edecek en kötüyse. Cehenneme gittiğini gördüğünde. Peki bu insan neyinin kendisini beğeniyor? Cennete gidecekse cennete Allah bu ülke hesabından, adaletten göndermiyor mehsanına. Başkasının Allah'ın keremiyle cennete gidecek bir insan cennetli olsa da belki neyinle övünür? O zaman ki Allah'a övmesi lazım. Aynen az edeyim ki duada geçiyor. Ya Allah leyse yaruddu gazabeke illa hilmuk. Allah'ım senin öfkeni senin hilmin çeviriyor, geri çeviriyor. Oysa sen biz öfkeyi hak ediyoruz. Senin azabından da merhametin kurtarıyor. Biz azabından kurtulmayı hak etmiyoruz. O zaman demek ki biz hiçbir şekilde övünmeyi, kendimizi beğenmeyi hak etmiyoruz. Belki bu hallerimizi bilir isekse az edeyim ki hiçbir şekilde kendimi beğenmişlik duygusu, kendisinde olan bir kemale güvenme duygusu, yaptığı bir hayra itminan edip ondan dolayı Allah'a karşı kendisine alacaklı minnet sahibi olarak bir duyguyla asla bizde olmamalıdır. Her zaman nedir? Kusurlu, aciz, utanan Allah'a karşı mahcup bir his bize hakim olmalıdır ki ya Rabbi senin bu kadar ihsanın lütfun karşısında biz gerçekten layık olamıyoruz diye bu duyguları sergilemeliyiz. Ve bu duyguda olursak bilelim ki Allah Teala katında biz aziz oluyoruz. Ama yok işte ben böyleyim bu gibi duygulara sahip olursaksa o demek ki biz Allah katında her türlü değeri kaybetmiş durumdayız. Ve yaptığımız hiçbir amel, şeytan dedi ya artık hiçbir amelinden endişem kalmadı. Hiçbir amel bilelim ki makbul değil. Namazımız ne makbuldur, ne orucumuz makbuldur, ne zekatımız, ne haccımız, hiçbir şeyimiz. O zaman hayır yaparken korkacağız. Ya kusurluysa, ya ayıpsa, ya kabul olmazsa. Allah korusun, kötülüğümüz de varsa ki başımıza dönmemiz lazım. Ben niçin böyleyim deyip dönmemiz lazım. Elbette bir de insan bakmalıdır ki buna o bencillik duygusunu veren hangi özelliktir? Nefsindeki olan bir özellikti, davranışında bu. Onların teker teker her birisini mukayese etmelidir. Ben kısaca ilaç yöntemini arz ettim. Yani insan bilmelidir ki bütün nimetlerin menşei Allah'tır. Ve bütün kusurların menşei biziz. Dolayısıyla hiçbir şekilde beğenecek, kendimizi beğenecek diye bir durum yoktu. Bu işin özetidir. Ama işin tefsiratı insan eğer Allah korusun böyle bir duygu insanda oluşursa bakmalıdır ki o duyguyu teker menşeini tek tek incelemeli. Acaba ilimden dolayısa onun anlamalı ki bu ilim değil, bu cehalettir. Sağlıktan dolayısa bilmeli ki bu sağlık insanın övünecek bir durum değil. Çünkü sağlık elimde değil. Bir an bir arz edeyi farkına varmadı ki mesela bir kalp krizi mesela bir beyin krizi bir anlık bir şey bu sağlık elinden gidebilir diye düşünmeli. Misal. Evlat keza öyle, mal keza öyle. Dolayısıyla sahip olduğun nimetten dolayı her zaman Allah'a karşı kendisini borçlu hissedip şükür borcu hissi olmalı ve şükründe kusurlu olduğunu duygusunu düşünmeli ve Allah'tan af bekleyecek bir hissiyatı taşımalıdır. Allah tebaraka teala cümlemize bu hissiyatı versin inşallah.
Amin.
Cümlemizi kendimizi beğenmişlik duygularından inşallah korusun inşallah.
Amin.
Cümlemizin akıbetini hayırlı eylesin.
Amin.
Ve sallallahu ala Muhammed ve aleyhi ve sellem.